Ayrım 44.
Bu duygusunu Bakanlar Kurulu'ndaki arkadaşlarına da telkin etme isteğine kapılmıştı. Bakanlar Kurulu'nda İsmet Paşa'nın raporları okundukça zaman zaman İsmet Paşa bu işi başaramayacak denmeye başlanmış. Hatta bir aralık İsmet Paşa'yı geri çağırma teklifi ortaya atılmış. Rauf Bey bu teklifi derhal uygulamaya kalkışmış. Bakanlar Kurulu'na Milli Savunma Bakanı olarak katılan Kazım Paşa'nın itirazı üzerine vazgeçilmiş. İsmet Paşa'da Hükümet Başkanı Rauf Bey'e karşı güvensizlik duygusu başlamıştı. Öte yandan İsmet Paşa'da da Hükümet Başkanı Rauf Bey'e karşı bir güvensizlik duygusu başlamış. Rauf Bey'in imzasıyla aldığı hükümetin görüşünü bildiren yazılardan Rauf Bey'in beni haberdar etmeden talimat vermekte olduğu endişesine düşmüş. Nihayet İsmet Paşa görüşmelerin ciddi ve nazik safhalara girdiğinden söz ederek benim durumu bizzat takip etmemi yazdı. Gerçi ben İsmet Paşa'nın raporlarından, hükümetin kararlarından haberdar ediliyordum. Fakat Rauf Bey'in kararları İsmet Paşa'yı bildiren yazılarının ne şekilde yazıldığını kontrol etmiyordum. İsmet Paşa'nın dikkatimi çekmesi üzerine Lozan görüşmelerini hükümet toplantılarında doğrudan doğruya takip etme ve hükümet kararlarını bazen kendim kaleme alma gereğini duydum. Söz konusu ettiğimiz mesele üzerinde açık ve kesin bir bilgi verebilmek için İsmet Paşa ile Rauf Bey arasında çeşitli konularda yapılan yazışmalardan yalnız iki konuyla ilgili olanlarını huzurunuzda inceleyeceğim. Yunanlılardan istenen savaş tazminatından dolayı İsmet Paşa ile hükümet arasında çıkan görüş ayrılığı ve gerginlik. Yunanlılardan istenen savaş tazminatından dolayı Yunanistan gergin bir tavır takındı. İsmet Paşa ile Venizelos arasında bu konuyla ilgili görüşme ve tartışmalar kesildi. İtilaf devletlerinin temsilcileri İsmet Paşa'ya kara ağaçın bize bırakılması ve tarafımızdan istenen onarımdan vazgeçilmesi suretiyle Yunan tazminatı meselesinin çözüme bağlanması teklifinde bulunurlar. İsmet Paşa kara ağaçın istediğimiz haklı tazminata bir karşılık tutulamayacağını, öte yandan itilaf devletleri aramızda bulunan ve daha önce çözümlenmiş olan tazminat konusunun bu konferansta yeniden ele alınıp tespit edilmediğini, her iki konuyu da hükümete bildirmek zorunda olduğunu belirtir. İsmet Paşa bu durumu 19 Mayıs 1923 tarihli şifresiyle hükümet başkanlığına bildiriyor ve hükümet kararının acele bildirilmesini istirham ederim diyor. İsmet Paşa bu telgrafın 3 gün geçtiği halde cevap alamaz. 22 Mayıs 1923 tarihinde İvedi kaydıyla hükümet başkanlığına şu şifreyi de çeker. Yunan tazminatına karşılık Türkiye'ye kara ağaç ve yöresinin bırakılması ile ilgili olarak itilaf devletlerince yapılan teklif konusunda hükümet görüşünün bildirilmesini 19 Mayıs 1923 tarih ve 17 sayılı telgrafla istirham etmiştim. Zatı devletlerinin emirlerinin çabuklaştırılması istirham olunur. Rauf Bey, İsmet Paşa'nın iki telgrafına 23 Mayıs 1923 tarihinde cevap veriyor. Cevabın birinci maddesi şöyledir. Kara ağaca karşılık tazminat parasından vazgeçemeyiz. Cevabın üçüncü maddesinde bazı düşünceler ileri sürüldükten sonra Yunanlıların bunu veremeyeceklerini itilaf devletlerinin söylemesi şaşılacak şeydir ve kabul edilemez deniliyor. Cevabın beşinci maddesinde yine bazı düşünceler belirtildikten sonra şu görüş ileri sürülüyor. Bu işin itilaf devletleriyle barışa engel olmaması için bizi Yunanlılarla çözüm yolu bulmakta serbest bırakarak kendilerinin barış imzalamaları yerinde görülmüştür. İsmet Paşa 24 Mayıs 1923 tarihinde Rauf Bey'e yazdığı sonraki 4 raporunda düşüncelerini açıklayarak şu bilgileri veriyor. Madde 1. Bugün General Pil geldi. Yunan heyetinin 2 gün sonra yani cumartesi günü tazminat konusunun resmen konferansta görüşülmesini teklif ettiğini ve o zamana kadar tarafımızdan cevap verilmezse cumartesi günü konferanstan çekileceklerini bildirdiklerini söyledi. Ben tazminat konusunda daha cevabınızı almamıştım. Hükümetimden cevap gelmedikçe yapılacak bir şey olmadığını ve Yunanlılarca yapılan bu tekliften üzüntü duymadığımı bildirmekle yetindim. Durumun son devreye geldiği görüşündeyim. Ortadan sızan yaygın söylentiler ve gazete haberleri genellikle kötümserdir. Madde 2. Çeşitli meseleler üzerinde Yüksek Başkanlığınızın cevaplarını aldım. Dikkate değer bir husustur ki tazminat konusunda Ankara'nın red cevabı verdiği daha önce burada duyulmuştur. Bizim çevrelerden sızması ihtimali yoktur çünkü teklifi ve cevabı daha kimse bilmiyor. İsmet Paşa Yunan tazminat konusu üzerindeki görüşünü şöyle bildiriyor. Kara ağaç ve yöresini bize bırakan teklifi kabul ederek Yunan tazminatı konusunun kapatılması zaruretine uymak yerinde olur. İtilaf devletlerince Yunanlılara para ödetmek imkansız denildiği gibi bunların aradan çekilmesi halinde çıkabilecek bir savaşı kazandıktan sonra bile para almak için zorlama imkanları olmadığında ödetme ülkesinde ısrar etmek çıkmaz bir yoldur. Her memlekette denenmiş ve sonucu görülmüştür ve benzeri. İsmet Paşa bu görüşünü pek akla yatkın ve basiretli düşüncelerle açıkladıktan sonra konferansın bugünkü durumuna göre iktisadi, ticari ve yerleşim konuları ilgili maddelerle diğer bütün maddeler büyük çoğunlukla iyi bir şekilde sonuca bağlanmıştır ve bağlanmaktadır. İşgal altındaki topraklarımızın boşaltılması konusu daha bir çözüme bağlanamadı. Fakat istediğimiz gibi çözümlenmesi umulmaktadır ve öyle olması da gerekir, diyor. Öteki konuların vardığı ve varabileceği sonuçları da bildirdikten sonra şunları yazıyor. Düşüncem özet olarak şudur ki, hükümet bize verilen talimatta yer alan temel maddeler içinde kaldığı ve Yunan tazminatı meselesi teklif ettiğim şekilde çözümlendiği takdirde barışı gerçekleştirme ümidi gerçekten kuvvetlenir. Eğer hükümet görüşmelerin Yunan tazminatı yüzünden kesilmesini göze alırsa ve bize verilen talimatta yer almayan beklenmedik şartlar ileri sürerek sabit düşüncelerinde ısrar ederse barışın imzalanması şüphelidir. Kabotajın kayıtsız ve şartsız olarak kaldırılmasını veya konunun barıştan sonraya bırakılmasını uygun gördük ve istedik. Ancak bu meseleyi belirli şartlar altında 2 yıllık özel bir sözleşmeyle çözümlemek imkanını bulabildik. Oysa bu konu üzerinde de yeniden değişmez şartlar içinde ısrar edilmesini bildiriyorsunuz. Ondan sonra İsmet Paşa şunu yazıyor. Kararımın özeti şudur. Milli çıkarlarımıza uygun ve elde edilebilecek en iyi şartları içine alan bir barış antlaşması hazırlanmaktadır. Gerek Yunan tazminatı konusunda gerek diğer meselelerde hükümet daha fazla menfaatler elde etme imkanını görmekte ve görüşmelerin kesilmesini göze almakta kararlıysa ben bu görüşe katılmıyorum. Bu noktayı açıkça ve hemen bana bildirmesini hükümet başkanından istiyorum. Aramızda uyuşma olmadığı takdirde görevim delegelerimizi burada bırakarak memleketime dönmek ve hükümete durumu bir defada sözlü olarak açıkladıktan sonra savaş ve barış alanında sorumluluk mevkimi sona erdirmektir. İsmet Paşa'nın telgraflarının son maddesi şudur. Düşüncelerimin aynen Büyük Millet Meclisi Başkanı'na yani bana bildirilmesini istirham ederim. Efendiler, bu verdiğim bilgilerden ortaya çıkan sonuç şudur. İsmet Paşa, Kara Ağaç'a karşılık Yunan tazminatı meselesini çözüme bağlamayı uygun görüyor, hazırlanmakta olan antlaşmanın elde edilebilecek en iyi şartlar için aldığı görüşünü belirtiyor. Rauf Bey de Kara Ağaç'a karşılık tazminat parasından vazgeçemeyiz, diyor. Ben İsmet Paşa'nın görüşünü benimsedim. Ben Rauf Bey ile İsmet Paşa arasında yapılmış olan bütün yazışmaları gözden geçirdikten sonra esas itibariyle İsmet Paşa'nın görüşünü benimsedim. Fakat Rauf Bey de İsmet Paşa da kendi görüşlerinde ısrarlı görünüyorlar ve bu görüşlerin ifadesinde her ikisi de pek keskin kelimeler kullanmış bulunuyorlardı. Rauf Bey meclis ve millet kamuoyunda iyi karşılanabilecek parlak bir propaganda yolundaydı. Memleketimizi yakıp yıkmış olan Yunanlılardan kazandığımız çok büyük zafere rağmen onların bedeli olarak tazminat parası isteğinden vazgeçemeyiz. Biz onların hesabımızı görürüz görüşünün savunucusu oluyor. Barışı bir bütün olarak ele alan ve büyük bir barışın esaslarını göz önünde bulunduran İsmet Paşa ise hükümet başkanıyla olan bu anlaşmazlıkta Yunanlılara karşı fedakarlık yapmayı teklif etme durumunda bulunuyordu. Bu görüşün yerinde ve kabulünün zaruri olduğunu kamuoyuna anlatmak elbette ki o kadar kolay değildir. Konuyu o yolda bir çözüme bağlamak gerekirdi ki hem İsmet Paşa'nın teklifi kabul edilerek barış yapılsın hem de Rauf Bey ve başkanlık ettiği hükümet yerinde kalıp barış antlaşması imzalanıncaya kadar çalışmalarına devam etsin. Rauf Bey'in aradaki görüş ayrılığını kendisiyle İsmet Paşa arasında başlı başına bir mesele sayması doğru değildir. Bakanlar Kurulu kararlarında benim görüşlerimin de yer aldığını İsmet Paşa'ya gerektikçe bildiriyordum. Buna göre İsmet Paşa'nın Bakanlar Kurulu Başkanlığı'nı hedef alan bazı şikayetleri yalnız Rauf Bey'in şahsıyla ilgili sayılmazdı. Bütün bakanlarla ilgiliydi. Hatta bana da dokunuyordu. Rauf Bey'in bu görüş ayrılığını kendisiyle İsmet Paşa arasında başlı başına bir mesele sayması ve öyle saydırmaya kalkışması doğru değildi. Her durumda ve her konuda talimat verenler o talimatı uzakta ve özellikle talimat verenin içinde bulunmadığı şartlar altında uygulayan kimse arasında görüş ayrılığı olabilir. Esasta bir değişiklik yapılmamak şartıyla durum gereğine göre idare edilir. İsmet Paşa'nın durumun izlenmesi için benim dikkatimi çekmesi de mazur görülmelidir. Çünkü konu gerçekten ciddi ve hayatiydi. Rauf Bey görüşmeleri bitirip barışı hazırlayan İsmet Paşa'nın sonuçla ilgili olarak hükümetin görüşünü soran telgrafına cevap vermemişti. Nihayet efendiler Temmuz ortalarında konferans sona erdi. İsmet Paşa barış antlaşması imzalanmadan önce Bakanlar Kurulu Başkanı Rauf Bey'e konferansın son bulduğunu ve meselelerin ne şekilde çözüme bağlandığını bildirmiş. Rauf Bey olumlu veya olumsuz hiçbir cevap vermemiş. İsmet Paşa bekleyiş içinde geçirdiği bu günlerde çok üzülmüş. Hükümetin hiçbir cevap vermeyişini Ankara'da bir kararsızlığın hüküm sürmekte olduğuna bağlamış. Rauf Bey'e yazdıktan 3 gün sonra 18 Temmuz 1923 tarihinde durumu bana da bildirdi. Telgrafın hükümeti kararsızlığa düşürebileceğini tahmin ettiği noktaları birer birer sayıp açıkladıktan sonra düşüncelerine şu sözlerle son veriyordu. Eğer hükümet kabul ettiğimiz noktalardan geri dönmemiz hususunda kesinlikle ısrar ediyorsa bunu bizim yapmaklığımız imkan yoktur. Benim düşüne düşüne bulduğum yol İstanbul'daki İtilaf Devletleri Komiserlerine imza yetkisinin bizden alındığını bildirmektir. Gerçi bu durum bizim için yeryüzünde görünmemiş bir skandal olur. Fakat vatanın yüksek çıkarları şahsi düşüncelerin üstünde olduğundan milli hükümet istediği gibi hareket eder. Hükümetten teşekkür beklemiyoruz. Yaptıklarımızın muhasebesi milletin ve tarihin yargısına bırakılmıştır. Efendiler, İsmet Paşa'nın yürüttüğü ve sonuçlandırdığı işin ne kadar önemli olduğunu açıklamaya gerek yoktur. Bu işin sonuçlandırıldığı son günün, imza gününün geldiğini bildiren telgrafa sevinçle ve can atarak cevap verileceğini kabul etmek tabidir. Ankara ile Lozan arasında bir veya iki günde haberleşmek mümkündü. Üç gün geçtiği halde hiçbir cevap verilmemiş olması, en basit bir anlayışla hükümet başkanının işi önemsemediği ve aldırmazlıkla karşıladığını gösterir. Yapılan işin hükümetçe noksan görülerek kabul edilmemesi yoluna gidildiği ve bundan dolayı da cevap verilmemekte olduğu zannına da düşülebilir. Bu durum karşısında işi bitirmek için büyük ve tarihi sorumluluk yüklenerek imza kullanacak olan zatın ne kadar güç bir durumda kalacağı düşünülürse İsmet Paşa'nın üzüntü ve ızdırap çekmesini haklı görmek gerekir. İsmet Paşa'ya barış antlaşmasını imzalamasını bildirdim. İsmet Paşa'nın telgrafını hemen şu cevabı verdim. Ankara 19.07.1923 İsmet Paşa Hazretlerine. 18 Temmuz 1923 tarihli telgrafınızı aldım. Hiç kimsede kararsızlık yoktur. Elde ettiğiniz başarıyı en sıcak ve en içten duygularımızla tebrik etmek için antlaşmanın usulüne göre imza edildiğinin bildirilmesini bekliyoruz kardeşim. Gazi Mustafa Kemal, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, Başkomutan. Lozan Barış Antlaşması'nı hazırlayan ve imzalayanlara teşekkür ve kendilerini kutlama. Efendiler, İsmet Paşa 24 Temmuz 1923 günü antlaşmayı imzaladı. Kendisini tebrik etme zamanı gelmişti. Aynı gün şu telgrafı çektim. Lozan'da Delegeler Heyeti Başkanı Dışişleri Bakanı İsmet Paşa Hazretlerine. Millet ve hükümetin zat âlilerine vermiş olduğu yeni görevi başarıyla sona erdirdiniz. Memlekete birbiri ardınca yaptığınız yararlı hizmetlerle dolu ömrünüzü bu defa da tarihi bir başarıyla taçlandırdınız. Uzun çarpışmalardan sonra vatanımızın barış ve istiklale kavuştuğu bu günde parlak hizmetiniz dolayısıyla zat halinizi pek sayın arkadaşlarımız Rıza Nur ve Hasan Beyleri ve çalışmalarınızda size yardım eden bütün delegeler heyet üyelerini şükran duygularımla kutlarım. Gazi Mustafa Kemal, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, Başkomutan. Rauf Bey kutlamak istemiyor. Efendiler, Bakanlar Kurulu Başkanı Rauf Bey'in İsmet Paşa'ya kutlama telgrafı çekmediğini anladım. Kendisine bunun gerekli olduğunu hatırlattım. Rauf Bey'e bu konuda diğer bazı arkadaşlar duyarıda bulunmuşlar. Daha sonra öğrendim ki Rauf Bey İsmet Paşa'yı kutlamayı ve ona yaptığı bu önemli ve tarihi görevden dolayı teşekkürü gerekli görmüyormuş. Yapılan uyarı üzerine Kazım Paşa'ya bir mektup yazarak ondan kendi adına İsmet Paşa'ya bir kutlama telgrafı yazmasını rica etmiş. Bunun anlamı nedir? Kazım Paşa bu mektubu Bahriye Vekili İhsan Bey'in evinde bulunduğu bir sırada almış. Maliye Bakanı Hasan Fehmi Bey de oradaymış. Rauf Bey'in yazdığı veya yazdırdığı telgraf. Hep birlikte Rauf Bey'in ağzından uygun bir telgraf müsveddesi yaparak İsmet Paşa'yı kutlamışlar ve ona teşekkür etmişler. Bu müsveddeyi bir zarfa koyup Rauf Bey'e göndermişler. Fakat Rauf Bey müsveddeyi beğenmemiş. İsmet Paşa'ya başka bir telgraf yazmış veya yazdırmış. Rauf Bey Kazım Paşa'yı gördüğü zaman demiş ki, sizin yaptığınız müsvedde sanki her işi yapan İsmet Paşa'ymış gibi gösteriliyor. Biz burada bir şey yapmadık mı? Efendiler, Rauf Bey'in yazdığı veya yazdırdığı telgraf metni kendisinin duygu ve düşüncelerini gizlemektedir. Arzu buyurursanız o telgrafı da olduğu gibi bilginize sunayım. Şifre 27.7.1923 Lozan'da Delegeler Heyeti Başkanlığı'na İlgi 20 ve 24 Temmuz 347 ve 348 sayılı telgraflar. Dünya Savaşı'nın sonsuz ızdıraplarından kurtulmak ve milletimizin dünya barışını kurmakta ne büyük bir rolü olduğunu fiilen ispat etmek üzere imzaladığımız Mondros Ateşkes Antlaşması'na rağmen en feci ve insafsız saldırılara uğramış, bunun arkasından yaşama hakkımızı ve istiklalimizi ayaklar altına alan Sevr Antlaşması yapılmıştı. Yüzyıllar boyunca hür ve bağımsız olarak yaşamış olan aziz Türkiye'nin asil halkı, uğradığı haksız ve feci saldırılar karşısında bütün şuuru ve bütün varlığıyla yaşama hakkını ve istiklalini kurtarmak için ayaklanarak kurduğu yılmaz ve yenilmez milli ordusuyla büyük önderimiz ve başkomutanımızın ve kahraman komutanlarımızın sevk ve idaresiyle zaferden zafere yürüdü. Türkiye Büyük Millet Meclisi ve hükümetinin milletten aldığı kudret ve kuvvetle ve ordularının pek yüksek savaş kabiliyetiyle elde ettiği bu başarı ve zaferlerin Lozan'da aylardan beri süregelen barış görüşmeleri sonunda milletler arası bir belgeyle belgelenmiş olması milletimize yeni bir çalışma ve huzur dönemi hazırlamıştır. Bakanlar Kurulu, azimli ve fedakar milletimizin yaşama hakkını ve istiklalini güven altına alan bir antlaşmanın yapılmasındaki çalışmalardan dolayı, başta zat-ı devletleri olmak üzere, delegelerimiz Rıza Nur ve Hasan Beyefendilere ve müşavirlerimize tebriklerini sunar efendim. Hüseyin Rauf, Bakanlar Kurulu Başkanı. Rauf Bey, Lozan Antlaşması'nı yapan İsmet Paşa'ya kutlama vesilesiyle Mondros Ateşkes Antlaşması'nı yapan kendisini savunmaya çalışıyor. Efendiler, Rauf Bey, Lozan Antlaşması'nı yapan ve ona imzasını koyan İsmet Paşa'yı tebrik vesilesiyle kendisinin yaptığı ve imzasını koyduğu Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan bahsetmeyi ve onu ne kadar önemli ve yüksek amaçlarla imza ettiğini söyleyerek kendisini savunmayı gerekli görüyor. Mondros Ateşkes Antlaşması, Osmanlı Devleti'nin müttefikleriyle birlikte uğradığı acı yenilginin yüz kızartacak bir sonucudur. O anlaşma hükümleridir ki Türk topraklarını yabancıların işgaline sundu. O antlaşmada kabul edilen maddelerdir ki Sevr Antlaşması hükümlerini de kolaylıkla kabul ettirebileceği düşüncesini yabancılara mümkün ve akla yatkınmış gibi gösterdi. Rauf Bey, o Ateşkes Antlaşması'nın milletimizin dünya barışını sağlamakta ne büyük bir amil olduğunu fiili olarak ispat etmek amacıyla imzaladığını söylüyorsa da bu hayali cümleyle kendinden başka kimseyi avutmaz. Çünkü böyle bir amaç yoktu. Rauf Bey'in telgrafına Mondros Ateşkes Antlaşması ile başladığına bakılırsa bu antlaşmanın Lozan Konferansı için bir başlangıç olduğunu ve Lozan Barışı'nın da Rauf Bey'in yaptığı Mondros Ateşkes Antlaşması'nın sonucu olduğunu söylemek eğiliminde bulunduğunu hükmedilebilir. Rauf Bey, zaferler kazanmış ordunun başından Lozan'a giden zata zaferden zafere yürüyen ordunun hikayesini anlatıyor. Rauf Bey telgrafında Sevr Antlaşması yüzünden Türk milletinin uğradığı saldırıları, buna karşı milletin nasıl ayaklandığını, nasıl yılmaz ve yenilmez bir ordu kurduğunu ve kahraman komutanlarımızın sevk ve idaresiyle nasıl zaferden zafere yürüdüğünü hikaye ediyor. Rauf Bey bu hikayeyi İsmet Paşa'ya o zaferler kazanmış ordunun başından Lozan'a gitmiş olan zata anlatıyor. Rauf Bey bu başarı ve zaferleri hükümetin kazandığını anlatabilmek için de parlak bir cümle bulmuştur. Lozan barış görüşmelerinin aylardan beri devam ettiğine de işaret ederek üstü kapalı bir şekilde işin uzatıldığını belirtmekten kendini alamamıştır. Rauf Bey antlaşmanın yapılmasındaki çalışmalardan dolayı delegeler heyetini tebrik ederken Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan başlayarak bütün inkılabımızın bir özetini yapmak suretiyle delegeler heyetine yaptıkları antlaşmanın nasıl ve ne olduğunu da anlatmak gayretine düşmüştür. Bir tek teşekkür kelimesini bile içine almayan bu yazıların ne anlama geldiğini kavramak, dikkatli ve incelikleri görebilen kimselerce elbette güç değildir. Rauf Bey, İsmet Paşa ile karşı karşıya gelemem, onun karşılanmasında bulunamam diyor. Efendiler, delegeler heyetimiz görevini tamamladıktan sonra Ankara'ya dönmek üzere yolda bulunuyordu. Herkes delegeler heyetini yakından alkışlamak için can atıyordu. O günlerdeydi. Hükümet Başkanı Rauf Bey, Meclis 2. Başkanı bulunan Ali Fuat Paşa ile birlikte Çankaya'da bana geldiler. Rauf Bey, ben dedi, İsmet Paşa ile karşı karşıya gelemem. Onun karşılanmasında bulunamam. Müsaade ederseniz o geldiği zaman Ankara'da bulunmamak için seçim bölgemde dolaşmak üzere Sivas'a doğru bir geziye çıkayım. Rauf Bey'i bu şekilde davranmasına bir sebep olmadığını, burada bulunarak İsmet Paşa'yı bir hükümet başkanına yaraşırcasına karşılamasının ve görevini başarıyla sona erdirdiği için onu sözle de takdir ve tebrik etmesinin uygun olacağını söyledim. Rauf Bey, kendime hakim değilim, yapamayacağım dedi ve geziye çıkma hususunda ısrar etti. Hükümet başkanlığından ayrılması şartıyla çıkmasını kabul ettim. Rauf Bey, devlet başkanlığı makamının güçlendirilmesini teklif ederken ne düşünüyordu? Ondan sonra Rauf Bey ile aramızda şu konuşma geçti. Rauf Bey, hükümet başkanlığından çekilirken sizden çok rica ederim dedi. Devlet başkanlığı makamını güçlendiriniz. Rauf Bey'e, dediğinizi yapacağımı kesin olarak güveniniz cevabını verdim. Rauf Bey'in ne demek istediğini ben pek güzel anlamıştım. Rauf Bey, devlet başkanlığı makamı olarak hilafet makamını düşünüyor. O makama kuvvet ve yetki sağlamamı benden rica ediyordu. Rauf Bey'in benim olumlu cevabımla ne demek istediğini anlayıp anlamadığı belli değildir. Daha ileriki bir tarihte, Cumhuriyet'in ilanından sonra kendisiyle Ankara'da yaptığım bir görüşmede, Cumhuriyet'e niçin karşı olduğunu sorduğum ve yapılmış olan şeyin Ankara'dan ayrılırken benden yapılmasını rica ettiği ve benim söz verdiğim işten başka bir şey olmadığını söylediğim zaman, ben demişti, devlet başkanlığı makamını güçlendiriniz derken asla Cumhuriyet ilanını düşünmüş ve kastetmiş değildim. Oysa efendiler, benim verdiğim cevabın anlamı tamamen oydu. Gerçekten de milli hükümetimizin niteliği Cumhuriyet hükümeti olduğu halde bence onu kesin olarak ifade ve ilan etmemek ve devlet başkanlığı makamıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi makamını bir tek makam halinde bulundurmak bir zayıflık teşkil ediyordu. İlk fırsatta Cumhuriyet'i resmen ilan etmek ve devlet başkanlığını Cumhurbaşkanlığı makamında temsil ederek kuvvetli bir durum yaratmak şarttı. Rauf Bey'e bunu yapacağımı kesin olarak söz vermiştim. Eğer ne demek istediğimi kavrayamamışsa sanırım ki eksiklik bende değildir. Memlekete ve millete kimler hizmet ederse havari onlardır. Ali Fuat Paşa ile de kısa bir görüşme yapıldı. Fuat Paşa bana şöyle bir soru sordu. Senin şimdi havarilerin kimlerdir? Bunu anlayabilir miyiz? Ben bu sorudan bir şey anlayamadığımı söyledim. Paşa ne demek istediğini açıkladı. O zaman ben de şunları söyledim. Benim havarilerim yoktur. Memleket ve millete kimler hizmet eder, bu hizmete layık ve muktedir olduğunu gösterirse havari onlardır. Rauf Bey'in hükümet başkanlığından, Ali Fuat Paşa'nın Büyük Millet Meclisi 2. başkanlığından çekilmesi. Rauf Bey hükümet başkanlığından çekildi. İçişleri Bakanı olan Ali Fethi Bey aynı zamanda hükümet başkanlığına seçildi. 13 Ağustos 1923. Bir süre sonra 24 Ekim 1923 tarihinde Ali Fuat Paşa da meclis 2. başkanlığından çekilerek ordu müfettişliğine tayinini rica etti. Fuat Paşa'yı ünvanı 2. başkan olmakla birlikte mevkinin ve görevinin pek önemli olan meclis başkanlığı olduğunu söyleyerek görevine devam etmesini tavsiye etti. Fuat Paşa politikadan hoşlanmadığını, hayatının bundan sonra askerlik mesleğine vermek istediğini ileri sürerek isteğinin yerine getirilmesi ricasında ısrar etti. Fuat Paşa'nın rütbesi tüm generaldi. Komuta edeceği orduda kol general rütbesinde kol ordu komutanları vardı. Geçmiş hizmetlerini göz önünde bulundurarak kendisini kol generalliğe yükselttik ve karargahı Konya'da bulunan 2. ordu müfettişliğine tayin ettik. Kazım Karabekir Paşa da daha önce aynı düşüncelerle meclisten ayrılmış ve ordu müfettişi olarak 1. ordunun başına geçmiş bulunuyordu. Yeni Türkiye Devleti'nin başkenti Ankara. Efendiler, Lozan Antlaşması'nın eklerinden olan düşman işgali altındaki topraklarımızı boşaltma protokolü uygulandıktan sonra yabancı işgalinden tamamen kurtulan Türkiye'nin toprak bütünlüğü fiili olarak sağlanmıştı. Artık Yeni Türkiye Devleti'nin başkentini bir kanunla tespit etmek gerekiyordu. Bütün düşünceler Yeni Türkiye'nin başkenti Anadolu'da ve Ankara şehri olarak seçme lüzumunda birleşiyordu. Bu seçimde coğrafi durum ve askeri strateji en büyük önemi taşıyordu. Devletin başkentini bir an önce tespit ederek içten ve dıştan gelen kararsızlıklara bir son vermek şarttı. Gerçekten de bilindiği üzere başkentin İstanbul olarak kalacağı veya Ankara olacağı konusunda öteden bir içeride ve dışarıda kararsızlıklar görülüyor, basında demeçlere ve tartışmalara rastlanıyordu. Bu arada İstanbul'un yeni milletvekillerinden bazıları Refet Paşa başta olmak üzere İstanbul'un hükümet merkezi olarak kalması gereğini bazı örneklere dayanarak ispat etmeye çalışıyorlardı. Ankara'nın gerek iklim, gerek ulaştırma araçları ve gelişme kabiliyet istidadı ve gerekse mevcut tesisler ve kuruluşlar bakımından hiç de uygun ve elverişli olmadığını söylüyorlar, İstanbul'un payitaht olması lazımdır ve mutlaka olacaktır diyorlardı. Bu ifadeye dikkat edilirse bizim başkent deyimiyle kastettiğimiz anlamla bu ifadelerdeki payitaht deyimini kullananların görüşleri arasında bir fark bulmamak mümkün değildir. Bundan dolayı bu konuda zaten kesinleşmiş bulunan kararımızı resmen ve kanuni yoldan idare ettirerek payitaht sözünün de Yeni Türkiye Devleti'nde kullanılmasına gerek kalmadığını göstermek lazım geldi. Dışişleri Bakanı İsmet Paşa 9 Ekim 1923 tarihli tek maddelik bir kanun tasarısını meclise teklif etti. Altında daha 14 kadar zatın imzası bulunan bu kanun teklifi 13 Ekim 1923 tarihinde uzun görüşme ve tartışmalardan sonra çok büyük bir çoğunlukla kabul edildi. Kabul edilen kanun maddesi şudur. Türkiye Devleti'nin başkenti Ankara şehridir. Mecliste Fethi Bey'in başkanlığındaki hükümet ve Fethi Bey'in şahsına karşı sataşmalar ve tenkitler başladı. Efendiler, çok geçmeden mecliste Fethi Bey'in başkanlığındaki hükümete ve özellikle Fethi Bey'in şahsına karşı sataşmalar ve tenkitler başladı. Anlaşıldığına göre milletvekillerinde bakan olma istek ve hevesi çoğalmıştır. İş başında bulunan bakanları beğenmiyorlardı. Yeni seçimde partimiz adına milletvekilleri sağlanmış olan bir takımları da hükümet aleyhindeki cereyanları körükleyerek kendi maksatlarına göre yararlanma fırsatları hazırlamaya çalışıyorlardı. Muhalefete geçecekleri sezilen milletvekillerinin meclis çoğunluğunu aldatarak hükümete ve meclise karşı hakim bir duruma geçmek maksadını güttükleri anlaşılıyordu. Fethi Bey dikkatini ve çalışma gücünü hükümet başkanlığı görevinde yoğunlaştırabilmek için İçişleri Bakanlığı'ndan istifa etti. Aynı tarihte Ali Fuat Paşa'nın çekilmesiyle meclis 2. başkanlığı da boşaldı. 24 Ekim 1923. Bizimle görüşte ve yapılan çalışmalarda uzlaşma ve işbirliği aramayı gerekli bulmaksızın bağımsız ve gizli çalışan bir grup belirdi. Bu grup iyi niyetli ve hakkı tutar gibi görünerek bütün parti üyelerini kendi görüşlerine çekmekte başarılı olmaya başladı. Örnek olarak bir parti toplantısında İçişleri Bakanlığı'na da İstanbul'da bulunan Rauf Bey'in meclisçe seçilmesini karar altına aldırdı. 25 Ekim 1923. Oysa ben Sabit Bey'in İçişleri Bakanı olmasını uygun görmemiştim. Sabit Bey'in bazı illerin valiliklerinde bulunmuş olmasını Yeni Türkiye'nin yeni şartlara bağlı İçişleri'ni idare edebileceğini yeterli bir delil sayamıyordum. Rauf Bey'in de meclis 2. başkanlığına seçilmesini doğru bulmuyordum çünkü Rauf Bey daha dün hükümet başkanıydı. O makamı ne gibi duyguların etkisinde kalarak hareket ettiği için terke mecbur edildiği bilinmekteydi. Buna rağmen onu meclisin başkanlığına getirmekle bütün meclisin onunla aynı görüşlü olduğunu, yani bütün meclisin Lozan Barış Antlaşması'nı yapan ve hükümette Dışişleri Bakanı olarak bulunan İsmet Paşa'nın aleyhine olduğunu göstermek maksadı güdülüyordu.